Merhaba değerli, son zamanlarda bende de mi var acaba diye düşünenler ve sosyal medya bana da teşhis koydu. Google'da arattım, benim teşhisim buymuş diyenler. Trenden Bildiriyorum podcastinin 68. bölümüne, 68. istasyona hoş geldiniz. Ankara'dan yola çıktık, Eryaman'ı geçtik, Polatlı'yı geçtik ve Eskişehir'e doğru ilerliyoruz. Daha önce ele aldığım bir konuyla ilgili bir yazı bugün ele alacağız. O zamanlar araştırma yaptığımda kenara koyduğum bir yazıydı. Bugün tekrardan geçmişten böyle çıkartıp getirdim ve bugün son dönemde çevremde, özellikle de dijital mecralarda bende de DEP var, bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu galiba diyen o kadar çok kişiyle karşılaşıyorum ki. Bunu daha önce belirtmiştim. Tekrardan belirtme ihtiyacı duyuyorum çünkü hala giderek daha da artarak hatta karşıma çıkıyor. Açıkçası bir nevi moda haline gelmiş gibi de hissettiriyor. Yani tıbbi anlamda mutlaka teşhis konuyordur ya da konulduğu düşünülüyordur bilmiyorum ama bu durum açıkçası dikkatimi çekti ve konuyu biraz daha araştırayım dedim. Daha önce dediğim gibi bir değinmiştik bir bölümümüzde, biraz daha derinlemesine kurcaladık ve işte bu noktada Dr. Elizabeth Ellis'in bir yazısı karşıma çıktı. No, you don't have ADHD and here are 5 reasons why. Hayır, sizde DEP yok ve işte 5 nedeni başlıklı yazısı bu popülerleşmiş olan algıyı bilimsel bir gözle sorguluyor. Yazının linkini de bölüm açıklamasında tabii bulabilirsiniz. Hazırsanız bu teşhis modasının ardındaki gerçekleri keşfetme ve belki de yanlış olarak bilinen inançların perdesini aralamaya doğru yolculuğumuza başlayalım. Doktor Elizabeth Ellis, Medium'da ruh sağlığı bölümünde sıkça rastladığı 5 gizli işaretle bende DEP var gibi makaleleri eleştiriyor. Uzun yıllardır DEP uzmanı olarak çalışan yazar, bu tür iddiaların çoğunun sosyal medya kaynaklı bir moda olduğunu savunuyor. İşte aradığım insan. Ellis, DEP'in nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu ve yetişkinlikte sonradan edinilemeyeceğini bilimsel kriterlerle, açıkçası bilimsel bazı malzemelerle açıklamış ve yanlış teşhislerin bireyde yanlış kimlik algılarına ve etkisiz tedavilere yol açabileceği konusunda da uyarmış. Doktor Ellis'in yazısı benim de yıllardır gözlemlediğim bir konuya çok net bir şekilde parmak basıyor. Mutlulukla okudum bu yazıyı, öyle diyebilirim. Çünkü sosyal medyanın hayatımıza kattığı pek çok tabii ki fayda var. Bunların ama yanı sıra bazen de bu tür trendler yaratma eğilimi var. İnsanlar bir konuda kendilerini yalnız hissetmedikleri bir kulüp bulmak istiyorlar. Ancak bu arayış bazen bilimsel gerçeklerden uzaklaşmamıza ve kendimize yanlış etiketler yapıştırmamıza neden olabiliyor. Özellikle benim gibi böyle pazarlama ve iletişimle uğraşan biri için bu tür bir teşhis modasının nasıl hızla yayıldığını görmek, yani açıkçası hem şaşırtıcı hem de düşündürücü, ister istemez bazı kaygıları da beraberinde getiriyor. Yazımız DEP'in, yani bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, kısaca DEP, bunun nörogelişimsel bir bozukluk olduğu ve 12 yaşından sonra edinilemez olduğunu belirtiyor. Dr. Ellis, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan ve Tanı ve İstatistik El kitabı 5'in son sürümündeki zihinsel bozuklukların 20 kategorisinden ilkinin nörogelişimsel bozukluklar olduğunu belirtiyor. Bu teşhislerin nörolojik işlev bozukluğundan kaynaklandığını ve doğuştan itibaren mevcut olduğunu vurguluyor. DEP'li çoğu çocuğun ebeveynlerinde veya kardeşlerinde aynı bozukluğun aile öyküsü bulunduğunu, bu nedenle genetik bir nedenin var olduğunu varsaydıklarını belirtiyor. Yazar, çocukken DEP'li olmayan biri yetişkinlikte DEP'li olamaz. Talihsiz bir olay yüzünden veya stres altında kaldığınız için DEP sahibi olamazsınız diyerek teşhisin çocuklukta ortaya çıkması gerektiğini net bir şekilde ifade ediyor. Oh diyeyim şöyle güzelce. Yani bu ilk madde konunun temelini oluşturuyor bence. DEP'in nörogelişimsel bir bozukluk olması, yani çocukluktan itibaren var olması gereken bir durum olması açıkçası zihnimdeki birçok şeye karşılık geliyor diyebilirim. Mutlaka tabii insanlar bazen karmaşık sorunlara basit ve hazır etiketler arayabiliyorlar. Bu eğilim var, hepimizde var. Yani bende de var. Birçoğunuzda da zaten bu şekildedir. Ancak tıp ve psikoloji gibi alanlarda teşhisler bilimsel kriterlere dayanıyor. Eğer bir bozukluk çocukluktan beri yoksa, sonradan stresle veya başka bir sebeple ortaya çıktığı iddiası bilimsel temeli belki de olmayan bir yanılgıdır diyebiliriz. Tabii ki mutlaka daha sonradan ortaya çıkan ve özellikle psikoloji gibi ya da tıbbi anlamda bir şekilde karşılığı olan bir sürü hastalık ya da bir sürü durum vardır, bir bozukluk vardır mutlaka. Ama özellikle DEP için ve işte burada yazıda bahsedilen kaynaklarda belirtildiğine göre 12 yaşından sonra kazanılamayacak ya da böyle bir şeyin gündemde olamayacağı bir durumdan bahsediliyor. Bu da tabii aslında bu başta bahsettiğimiz teoriyi, yani bunun bir moda durumuna gelmiş olması ihtimalini destekler nitelikte. İkinci kısımda DEP belirtileri çocuklukta açıktır, gizli semptomlar yoktur diye bir bölüm bizi karşılıyor. Yani yazı şiir gibi çok güzel. Çok keyifli gidiyor çünkü gerçekten birçok şeyi zihnimde barındırdığım ya da tepki gösterdiğim kendimce birçok şeyi o kadar güzel ve bilimsel bir şekilde karşılıklarıyla güzelce anlatılmış, tane tane anlatmış ki bu da keyif veriyor diyebilirim. Neyse, yazıya devam edelim. Dediğim gibi DEB'in belirtilerinin çocuklukta açık olduğu, gizli semptomların olmadığını belirtiyor yazar. Yazarımız DEB semptomlarının çocuklukta belirgin olduğunu ve gizli semptomların da bulunmadığını vurguluyor tekrardan. Yazının başında belirttiği gibi Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan Tanı ve İstatistik El kitabının dördüncüsünde semptomların 7 yaşına kadar belirgin olması gerektiğini, çünkü hiperaktif dürtüsel DEB formuna sahip çocukların ana grubunun okul öncesi döneminde sorunlar yaşadığını belirtiyor yazar. Bu el kitabının beşincisinde bu kriterleri 12 yaşından önce olarak yükselttiğini, çünkü dikkat eksikliği formuna sahip çocukların daha sessiz ve daha az davranışsal problemler yaratabildiğini, ancak ortaokulda dersler, çok aşamalı ödevler ve bağımsız çalışma beklentileriyle başa çıkmakta zorlandıklarında sorunların belirginleştiğini açıklamışlar. Yazar da bunu belirtiyor. Alice, çocukken size bir şekilde DEP teşhisi konmadıysa ya da DEP belirtileri kimse tarafından fark edilmediyse, o zaman sizde DEP yoktu diye ekliyor. Bu madde de oldukça çarpıcı açıkçası. Gizli belirtiler tabiri sosyal medyada sıkça kullanılan ve insanların kendi kendilerine teşhis koymalarına da zemin hazırlayan bir durum. Oysa Doktor Ellis çok net, eğer çocuklukta kimse fark etmediyse, belirtiler belirgin bir şekilde değilse, yani o kadar da gizli değil bu durumun DEB'in belirtileri çocukken diyor. Pek çok bozukluk ya da rahatsızlık, problem, hastalık, artık hani nasıl tasvir ederseniz, bunlar gündeme geldiğinde illaki şu şeyimiz vardır ya, yani bunu çok normal bir şekilde deriz ya, keşke erken teşhis, erkenden anlasaydık, daha önce fark etseydik. Bunun gibi şeyler konuşuruz. İşte ama bu DEP kısmında ya da fark etmemişiz, hiç gizliden gizliye sinsi sinsi şu hastalık devam etmiş, yayılmış falan diye bir şeyler söz. Allah korusun, kimsenin başında bir sıkıntı olmasın da bunlardan bahsederiz ya, ama bu DEP gibi bir açıkçası durumun belirtileri için kullanacağımız bir durum değilmiş. Ya bir profesyonelin gözünden kaçacak kadar gizli olamaz diyor. Ama insanlar, çevremizdeki kişiler de bireysel olarak da zaten bunu fark edebilirler. O derece belirgin oluyor ve gizli olmaz diye belirtmiş Alice. Bu aslında bir tür sorumluluktan kaçış veya bir etiketle kendini açıklama çabası noktasında bize birazcık da DEP kısmı bahane veriyor sanki. Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki bu doğrudur, yanlıştır, bir uzman görüşüdür, bilmem ne demiyorum. Ben sadece, benim bir tezim, daha doğrusu tez de değil, benim kendi kendime bir fikrim var, yaklaşımım var ya da ne derseniz artık buna. Buna karşılık bilimsel bir dayanak bulmuş olmanın verdiği keyifli konuşuyorum burada, öyle diyebilirim. Özetle bu bölümde şundan çok net bir şekilde bahsediyor. Gizli, sinsi sinsi devam eden ve yıllar sonra o yüzden açığa çıkan bir semptomu yoktur bu DEP dediğimiz konunun diyor. Yani bu ADHD'liyim ben ama bu yeni fark ettik, öyle bir şey yoktur diyor ta işte 20'li yaşlara geldiğinizde. Bu Yani üzerine kafa yorulması gereken bir şey. Tabii ki bir kişiyi tamamen referans almak doğru değil. Ama verdiği kaynaklar da bayağı güçlü kaynaklar. Yani Amerikan Psikiyatri Birliği'nin verdiği bu el kitaplarındaki detaylar çok net aslında. Birçok şey çok net olarak söylüyor. Üçüncü bölümde fonksiyonel bozukluk, başarılı bir hayatınız varsa dep yoktur diye de ilginç bir yaklaşımda bulunuyor. Çok keskin yorumları var. Hem keyif alıyorum ama bir yandan da tedirgin olarak söylüyor. Çünkü çok net bazı yorumlar yapmış. Altı dolu da olsa her zaman yanlışlanabilecek olan şeyler olabiliyor bunlar. O yüzden yine de bir böyle acaba payı bırakalım. Ellis, dep tanısının temel kriterlerinden birisinin fonksiyonel bozukluk olduğunu belirtiyor. Bu dep semptomlarının çocuklukta iki veya daha fazla alanda, işte okul, ev, okul, kreş, okul, futbol sahası falan gibi kişinin normal işlevselliğini ciddi şekilde etkilemesi gerektiği anlamına geliyor diyor. Yazar teşhisin genellikle bir kesme puanının KOTOS skoru deniliyormuş buna. Kesme puanının üzerinde, yani semptomların %95'in üzerinde bir yoğunlukta olduğu durumlarda konulduğunu açıklıyor. Okulda B öğrencisi olmanız, daha çok çalıştıysanız A alabileceğinizi düşünseniz bile fonksiyonel bozukluk değildir diyor. Bu sizin B öğrencisi olduğunuz anlamına gelir. Nokta, yani çok net diyor. Derse çok konuştuğunuz gerçeği, çok sosyal olduğunuz anlamına gelir. Bu fonksiyonel bozukluk olarak nitelendirilemez diyor. Ve buradan da akademik veya sosyal başarısızlığın kesinlikle dep göstergesi olmadığını vurguluyor. İşte bu nokta çok önemli. Yani benim de kendi hayatımda diyorum, yani çok işte öğrencilerimle üniversitede ders verdiğim dönemde ya da şu an işte marka mutfağı falan bu taraflarda bir sürü gençte karşılaştığım bir durum. Başarısızlıkları veya bazı zorlukları açıklamak için hazır bir etiket arayışı. Bu hepimizde var bu arada. Yani sadece gençlere bu işi yüklemeye gerek yok. 50 yaşındaki, 70 yaşındaki insanda da var. Bende de var, sizde de var mutlaka bu durum. Önemli olan nokta bunu nasıl ifade ettiniz ya da bununla ne kadar yüzleştiğiniz. Bunu bir şekilde dep gibi bir şeyin arkasında durarak çok da yüzleşmeden, çözmeden bir noktaya oturtursak olmuyor işte. Yani bu sıkıntı. Önemli olan nokta biz eğer işte Amerika'daki sistem üzerinden ya da üniversitedeki sistem üzerinden bakarsak, işte B ya da A öğrencisi olarak baktığımızda, biz bir B öğrencisi isek, ortalamamız belli bir şeyin altındaysa, bu demektir ki ortalamamız belli bir şeyin altında. Yani hani bu depliyiz, hayvan şundayız, bu yüzden aslında şöyle bir durum var falan. Aslındası yok, bir aması yok yani, net. Yani Elis böyle söylüyor. Baktığınızda dep tanısı ciddi bir fonksiyonel bozukluk gerektirir diyor. Okulda iyi notlar almak, başarılı bir kariyere sahip olmak, sosyal ilişkilerde aktif olmak. Bunlar depli bir bireyin yaşam seyrine genellikle uymayan durumlar diye belirtiyor. Bu sonuçta ben bir B öğrencisiydim ama daha iyi olabilirdim. Ben eğer depli olmasaydım şunları daha şöyle yapabilirdim gibi şeyleri diyenlerin kendilerini depli ile etiketlemelerinin ne kadar yanıltıcı olduğunu da gösteriyor. Sonuçta burada amaç şey değil yani. Hani bir şeyleri, birilerini kötülemek ya da bir şeyleri kötülemek değil. Burada amaç aslında bu tarz şeylerin arkasına sığınıp kendimizi kandırmamızın önüne geçmek. Yoksa tabii ki herkes istediği şeye inanabilir ya da istediği şeyi bahsedebilir, istediği dünyayı da yaşayabilir, hissi de yaşayabilir. Ama sonuçları, çıktıları birazcık sıkıntı verebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet, küçük bir hıçkırık krizinin devamında şu anda dördüncü bölümdeyiz yazıda ve dep kronik bir seyir izler. Başarılı bir hayatınız varsa dep yoktur diyor. Yine aynı noktanın aslında farklı bir versiyonundan bahsediyor. Yazar çoğu dep vakasının yetişkinliğe kadar devam eden kronik bir seyir izlediğini ve kişinin güçlerini başarılı bir şekilde kullanma yeteneğini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Depli ergenlerin madde bağımlılığına, plansız gebeliklere, tutuklanmaya ve yani liseyi terk etmeye kadar yatkın olduğunu vurguluyor. Allah muhafaza etsin derler ya. Tam öyle bir durum yani. Bunlara çok meyilli olduğunu belirtiyor. Ve yazıda kolejde bile deple öğrencilerin mezuniyet oranlarının daha düşük olduğunu ve düşük ücretli işlerde çalışma olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Alice, eğer oldukça başarılıysanız veya bir şeylerde iyiyseniz, hayatınız bazı noktalarda iyiye doğru gidiyorsa, size dep yoktur ve muhtemelen hiç olmamıştır diyerek başarılı bir hayat sürmüş kişilerin kendilerini depli olarak tanımlamalarını eleştiriyor. Yazar, Yale'de klinik psikoloji alanında doktora yapan kızının depli olduğunu söyleyen bir meslektaşını örnek vererek ya bu tür iddiaların ne kadar mantıksız olduğunu gösteriyor. Evet, savaş açmış Alice. Deplilere savaş açmış. Bayağı böyle sağdan soldan bayağı yükleniyor diyebilirim. Ve bu açıkçası dediğim gibi bana keyif veriyor bu yazıda. Bu maddede benim kişisel gözlemlerimle açıkçası çok böyle iç içe bir şey. Yani burası da. Hayatımın işte başarılı olduğu dönemleri var, başarısız olduğu dönemleri var ama hani bu böyle kronik bir başarısızlıkla ya da kronik bir sıkıntılı durumla iç içe olan bir şey yok burada. Ve kariyer basamaklarını bir şekilde tırmanmış insanlar. Hatta işte doktora yapmış kişiler. Çıkıyorlar depliyim diyorlar. Yani şaşırtıcı bir durum ya. Bu dediğim gibi bir moda belki de. Tamam, depli olmak moda değil ama birilerinin çıkıp depliyim demesi moda. Yani bu bir değişik bir durum ve ikisi çok başka bir konu aslında. Doktor Ellis'in Yale örneği tam da bu durumu özetliyor. Yani demin kronik ve yaşam boyu süren günlük işleyişi ciddi şekilde de etkilen bir bozuk olduğunu aktarıyor bize. Kendimize bu tür etiketler yapıştırmak aslında kendi başarılarımızı küçümsemek ve mücadelelerimizi de basite indirgemek anlamına gelebilir. Yani bunu da göz ardı etmeyelim. Ve bir şeylerin arkasına da sığınmaya çalışmaya gerek yok. Neyse koyuz. Öyleysek de değilsek de yani başarılıysak da başarısızsak da ama bunu bir şeyden dolayı ama şundan dolayı yani ben yapardım da işte imkan vermediler bize. Hani İbrahim Tatlıses'in var ya Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık diye lafı. Yani okusaydın abi yani Urfa değilse de başka bir yerde okusaydın yani. Ama konu bu değil işte. Konu biraz da başka bir nokta. Yazıdan da çok kopmadan devam etmiş olayım. 5. son bölümde uyarıcı ilaçları olumlu yanıt, dep tanısı koymak için yeterli değildir diyor. Alice uyarıcı ilaçlara bu stimulantlar deniyormuş. Olumlu yanıt vermenin dep tanısı koymak için yeterli olmadığını belirtiyor. Yazar, nikotin ve kafein gibi hafif uyarıcıların bile beynin hızını ve verimli işlemeyi arttırdığını ve çoğu insanın sabahları kahve içerek daha uyanık hale geldiğini hatırlatıyor. Çoğu zaman tüm insanların uyarıcılar altında daha iyi performans gösterdiğini, sadece depli olanların değil diye ifade ediyor. Bu nedenle bu ilaçlara olumlu yanıt vermenin depin kesin bir tanısı olmadığını vurguluyor. Alice, bu tür ilaçların performans arttırıcı olarak kullanılmasının daha sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri yani işte yeterli uyku, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yerine kısa yollar arama eğilimi olduğunu belirtiyor. Yani aslında gayemiz yine kısa yoldan bir yerlere doğru erişmek diye belirtiyor. Bu son madde çok önemli. Açıkçası sırf daha fazla odaklanmak, daha çok çalışmak için uyarıcı ilaçlara ya da uyarıcı bazı malzemelere, bu işte içecekler falan var ya işte, onlara yönelen gençler çok fazla. Özellikle enerji içeceği gibi böyle uyarıcı özelliği bulunan şeylere ciddi bir eğilim var. Doktor Ellis'in de belirttiği gibi kafein bile bir uyarıcı ve bizi daha uyanık hissettirebilir. Bu ilacın size yani bir şekilde bu dep tarafında denendiğinde karşılık veren ya da bir şekilde etki eden ilacın size iyi gelmesi hemen o hastalığa sahip olduğunuz anlamına açıkçası gelmez. Sağlıklı bir yaşam tarzı, düzenli uyku, dengeli beslenme ve egzersiz beynimizin doğal olarak daha iyi çalışmasını sağlıyor. Bir de şu tarafı var işin. Ben mesela çocukken bir alerjik durumum vardı. Çok fazla sinek ısırığının daha sulu ve büyük versiyonu ve vücudumda yaralar çıkardı belirli işte zamanlarda yaz döneminde işte köye gittiğimizde vesaire falan ve o noktada çok fazla kaşıntısı olduğu için bu hem yaraya iyi gelmesi hem de kaşıntıyı biraz rahatlatması için bir şurup vermişlerdi. Sonra bir ara bir baktık ki ben yani tabii çok yoğun hatırlamıyorum ufaktım ama ciddi bir işte iştah açıklığı falan söz konusu oluyormuş bende ve sonra baktık ki meğer o aslında bir iştah şurubuymuş. Ama bu iştah şurubunun aynı zamanda kaşıntıyı ve işte bu tarz alerjik durumları önlemeye dair etkisi varmış. Şimdi bu durum da böyle bir şey. Yani bir işte ilaç aldınız, deple alakalı bir ihtimal söz konusu ve evet ilaç işe yaradı. Bazı şeyler daha iyiye gitti. Bu demek ki İşte benim deple olduğumu gösteriyor gibi bir mantık yanlış. Alice de bundan bahsediyor ki bunu basit bir sürü örnekle de konuşabiliriz yani. Bu ilacın yani bir ilacın size bir şekilde iyi gelmiş olması o hastalığa sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Ve bunu da unutmamak gerekiyor. Bunlar hazır çözümler yani aslında baktığımızda daha kolay kısa yoldan bir şeylerde adım atmanın yolları. Bunlar yerine kendi yaşam alışkanlıklarımıza odaklanmamız aslında gerekli diyor Alice ve çok da doğru söylüyor aslında. Ve böylece hayır dep yok ve işte 5 nedeni başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde dep konusundaki yanlış algıları ve sosyal medyanın da yarattığı o teşhis modasını bilimsel bir bakış açısıyla ele almaya çalıştık. Alice'in paylaştığı yazısındaki işte detaylar, bilimsel kaynaklar ve bunların ışığında bir şeyler sohbet edildi, yani bir şeyler konuştuk, sohbet ettik ve biraz da bu deplilere sağdan soldan saldırdık diyebiliriz. Ya da depli olduğunu iddia edenlere diyelim. Umarım bu yolculuk sizin de kendinizi ve çevrenizdeki insanları yargılamadan önce konuların derinliğini anlamanıza da böyle bir yardımcı olmuştur. Ve beraberinde de bir şeylerde, bir yerlerde problem olan noktanın, hata gördüğünüz şeylerin çözümü için ya da bununla alakalı bunlarla yüzleşmek süreci için bir şeyleri böyle bir hazırda bulunan bazı tuşlara basmak diyelim. Hazırda bulunan böyle tuşlara basmayı kolaylıkla hemen tercih eder durumda olmanızın biraz önüne geçmiştir. Umuyorum bu yaza. Tren Eskişehir'e yaklaşıyor. Yaklaşık olarak bir 40-45 dakika içerisinde Eskişehir'de olacak ve artık bu haftaki bölümleri tamamladım. Yavaştan keyfime bakmaya, azıcık dinlenmeye doğru çekilebilirim ve bir sonraki bölümde tekrar buluşana kadar, yepyeni yazıyla karşınızda olana kadar kendinize dikkat edin ve her duyduğunuza hemen inanmayın ve her gördüğünüz o hastalıklar vesaireler bunun da bende belirtisi var aslında sanki falanlara da çok da kulak asmayın. Doktorunuza gidin. Bir uzmanla görüşün. Uzmanların sizi yönlendirmesine de izin verin diyeyim. Hoşça kalın. Tekrardan görüşmek üzere.